Ayrım altı, bir serçe düştü. Wilbur Smith, sayfa 48. Ladybird Çiftçiler Bankası Yönetim Kurulu toplantı salonu binanın üst katının yarısını kaplayan kocaman bir salondu. Pencereleri sıcak yaz günlerinde serin rüzgarı alabilmek için doğuya dönüktü. Karşı tarafta yüksek bir kulenin tepesinden kente bakıyor gibiydi. Dans eden melek resimleriyle süslü tavanları vardı. Değişik havalı bir salondu. Duvarlar koyu maun lambri, perdeler yeşil kadife, kenarları altın kordonluydu. Halılar da yeşildi. Bir süvari birliğinin nal seslerini sindirecek kadar da kalındı. Mermer toplantı masası upuzun, ayakları altın yaldızlı oymalıydı. Üzerindeki oymalarda asma yaprakları, çıplak kadın figürleri, arp çalan, dans eden dilberler vardı. Masanın uzakta kalan ucunda bir adam saygı ifade eder pozda ayakta durmaktaydı. Kısa boyunlu, yuvarlak omuzlu, güreşçilere andırır biriydi. Haki pantolonunun gerisi eğerden parlamıştı. Çizmeleri de toz içindeydi. Şapkasını elinde sinirli sinirli çevirip duruyordu. Mermer üstlü masanın öbür başında bir başka adam deri koltuğa rahatça yaslanıp oturmuştu. Otururken bile belliydi iri yarı olduğu ama zarif bir hali vardı. Pahalı İngiliz kumaşından ceketinin örttüğü omuzlar hem geniş hem güçlüydü. Kafası o omuzların üzerinde dengeli durmaktaydı. Berberlerin özenle taradığı pek belli olan gür saçlar çevreliyordu bu başı. Siyah bukleler kulaklarının önünden ta aşağıya, yanaklarına doğru inerek favoriler oluşturuyordu. Güçlü çenesi emretmeye alışkın bir insanı simgelemekteydi. Kararlı dudakları, kusursuz beyaz dişleri vardı. Şu anda o dişler dudağının bir köşesini çiğnemekteydi. Burnunun yukarısında hafif kaş çatılma çizgileri görünüyordu. Gözleri koyu renk, zeki bakışlıydı. Kendisine söylenenleri dikkatle dinlerken çenesini manikür yapılmış eline dayamıştı. ''Ben de belki bilmek istersiniz diye düşündüm Bay Courtney.'' diye sözlerini bitirdi ayaktaki adam. Sonra tozlu çizmelerini kıpırdattı, halıda bastığı noktayı biraz değiştirdi. Uzunca süren bir sessizlik oldu. Adam tedirgin bakışlarla Dirk Courtney'in iki yanındaki kibar beylere de baktı. Ama hemen sonra dikkatini tekrar oturan önemli adama çevirdi. Dirk Courtney elini kucağına indirdi, alnındaki çatıklık açıldı. ''Herhalde sen doğru hareket ettin Abdey.'' Hafifçe gülümseme onun güçlü yakışıklılığını daha da arttırdı. ''Bitişik salonda biraz otur. Görevli sana içecek bir şey versin. Seninle sonra tekrar konuşmak isteyeceğim. Bekle.'' ''Baş üstüne Bay Courtney.'' Adam kapıya doğru ilerledi. Kapı onun arkasından kapandığı anda Dirk Courtney'in iki yanındakiler bir ağızdan patladılar. ''O zamandan söylemiştim sana böyle olacağını. Sen bize öldü demiştin.'' Bu fikri ta başından tutmamıştım. Bu kez fazla ileri gittik, biliyordum. Birbirinin sözünü kese kese konuşuyorlar, soluksuz kalıyorlardı. Dirk Courtney yüzünde gizemli bir gülümsemeyle oturuyor, sağ elinin küçük parmağındaki pırlanta yüzüğü inceliyordu. Taşı sağa sola çeviriyor, pencereden giren ışığı yansıtmasını sağlıyordu. Birkaç dakika sonra adamların ikisi de sessizleştiler. Dirk Courtney başını kaldırıp onlara terbiyeli terbiyeli baktı. ''İkinizin de söyleyecekleri bitti mi? Fikirleriniz çok yararlı oldu, emin olun. Çok yapıcı, çok öğreticiydiler.'' Gözleri beklenti dolu bir ifadeyle birinden birine kayıp duruyordu. Onlar konuşmayınca yine kendisi devam etti. ''Ne yazık ki siz bütün gerçekleri bilmiyorsunuz. Size biraz daha bilgi vereyim. Kendisi bu sabah kente geldi. Önce dosdoğru tapu dairesine, oradan da ticaret sicil dairesine gitti.'' Dinleyicilerden yeni sızlanma sesleri yükseldi. Bu arada Dirk Courtney nemlendirici kutudan kendine bir puro seçti. Onu özenle hazırladı. İki ucunu kesti, dudakları arasında ıslattı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutup yeniden sessizliği bekledi. ''Teşekkür ederim baylar. Evet, daha önce de söylediğim gibi söz konusu kişi kentteydi. Oradan çıktıktan sonra demir yollarına gitti. Grayling'le oğlu hakkında sorular sordu.'' Adamlar bu kez hiç ses çıkarmadılar. Birbirlerine şaşkın, inanmaz bakışlarla bakıyorlardı. Dirk Courtney kibriti çaktı. Ağzındaki puroyu yakmadan önce kibritin kükürtü uçsun diye beklerken sessizlik uzayıp gitti. Hepsinin fikrinde dedi Ronald Bay. Dirk Courtney'den en az 30 yaş daha büyüktü. Göbeği zenginlikten fırlamış sarkıyordu. Yanakları da sarkıyordu. Su horozlarını andırır hali vardı. Yüzünde solgun çiller ve yaşlılara özgü karaciğer lekeleri göze çarpmaktaydı. Saçları seyrelmiş, bir zamanlardaki alev rengini ancak belli ediyordu. Ama koca kulakları yine dikilmiş duruyor, adamın dikkatle dinleyen biri olduğu izlenimini yaratıyordu. Çöl tilkisi gibi, gözlerinde de tilki kurnazlığı vardı Dirk Courtney'e bakarken. Evet diye ona katıldı Dirk Courtney, burada fikirlerin çoğu benimdir gerçekten. Çiftçiler Bankası'da net rezervlerinin 10 yıl içinde 1,5 milyondan 15 milyon sterline çıkması da benim fikirlerim sayesinde olmuştur. Ronnie Pay ona sabit bakışlarla bakmayı sürdürüyor, içinden belki 10.000. kez keşke bankanın kontrolünü bu genç maceracıya, bu atak korsana satmasaydım diye ayıflanıyordu. Tanrı da biliyordu ya, kuşkulanmak, kararsızlık göstermek için yeterince neden vardı. Dirk Courtney o harika öneriyi ilk yaptığı zaman bile vardı. Delikanlının geçmişini iyi biliyordu Ronnie Pay. Ladybrook'taki evinden nasıl tatsız olaylar sonucu ayrıldığını, babasıyla ve ailesiyle nasıl bozuştuğunu da biliyordu. Yıllar sonra randevu almaksızın Ronald Pay'ın bankadaki odasına girmiş önerisini yapmıştı. Pay delikanlının artık büyüyüp acımasız bir adam haline geldiğini bir bakışta fark etmişti. Ama bu öneri de yabana atılamayacak kadar parlaktı. Olayın hemen arkasından kulağına bir takım karanlık dedikodular gelmeye başlamıştı. İnsanı leş peşine düşmüş akbabalar gibi izleyen, yakasını asla bırakmayan dedikodulardı bunlar. Bu söylentiler onu uyarmaya yetmeliydi aslında. Dirk Courtney'in banka hisselerinin %60'ına 600 bin sterlin ödemeyi önermesi ve bunu Londra'daki Lloyd Bankası garantisi altında yapması bile yeterdi söylentilere gerçeklik kazandırmaya. Dürüst bir insan birkaç yılda böyle bir parayı nasıl kazanabilirdi? Ama sonunda para gözünü boyamıştı Ronnie Pay'ın. Ona çekici gelen iki şey vardı. Biri o para, biri de eski düşmanı General Sean Courtney'e ezici bir tokat atma hevesi. Küs olduğu oğlunu desteklemek, ona saygın bir mevkii sağlamak, hem de bunu Courtney arazilerinin orta yeri sayılacak Ladybrook'ta yapmak sevinç verecekti Pay'a. İşte bu heves terazinin o kefesini ağır bastırmış, 600 bin sterlin de akıp geri vermişti. İyi bir pazarlık olmamıştı ama sonunda. Bunları düşünürken tekrar konuştu. Ben bu işe daha başlangıçtan karşıydım. Sevgili Pay, sen her yeni fikre karşısındır. Prensip meselesi yapmışsındır bunu. Oysa daha bir hafta önce Ladybrook Emlak'ın bilançosuna, Zululand şekerin gelirine bakarken sevinçten uçuyordun. Dirk ayağa kalktı. Boyu çok uzundu. Proyu ağzında dişleriyle tutmayı sürdürürken her iki elinin parmaklarını saçları arasından geçirdi. Buklelerini düzeltti. Sonra boyun bağının katlanmış yerine doğrulttu. Parmağının ucuyla incili kravat iğnesine dokundu. Sonra da toplantı salonunun bir ucuna doğru yürüdü. Duvarda asılı duran Zululand ve Kuzey Natal haritasını indirdi. Bir adım geri çekilip baktı. Her çiftliğin sınırları belirlenmişti. Ladybrook emlaka ait olan çiftlikler yeşil tebeşir kullanılarak dikkatle gölgelendirilmişti. Denizden dağlara kadar olan alanda etkileyici bir renk oluşturuyorlardı. ''İşte bunca şiddetle karşı geldiğiniz durum bu baylar.'' yine gülümsedi. ''Sizin sulu kanlarınıza göre fazla yoğun geldi herhalde.'' Yüzündeki gülümseme silindi, kaşları çatıldı. Aynı anda geniş ağzına acı bir anlam yerleşti. Gözlerdeki ifade değişti, zalim batıcı bir hal aldı. Her şeyin anahtarı burası. Bu Umfolozi yöresiydi. Su, su bulmamız şarttı. Yoksa yaptıklarımız hiçbir işe yaramazdı. Bir tek budala inatçı, cahil, ihtiyaç, piç kurusu. Birden sustu, gülümsemesi yüzüne geri döndü, sesine bir heyecan geldi. Artık hepsi bizim. Nehrin bütün güney kıyısı. Hem o kadarcıkla da kalmayacak. Parmakları açık duran elleri haritaya midye gibi yapıştı, aşağıya doğru kaydı. Parmaklar kıvrılarak pençeleşti. Burası da dedi, burası da, burası da. Eller bu kez kuzeye doğru ihtirasla kayıyordu. Haritanın başından gülerek uzaklaştı, onlara dönüp başını salladı. Şu halinize bakın diyerek güldü. Öyle korkuyorsunuz ki neredeyse altınıza yapacaksınız. Nedeni de sizi zengin ediyor oluşum. Bu defa Dennis Patterson konuştu. O da Ronnie Payne'in yaşındaydı. Onun kız kardeşiyle evliydi. Zaten o akrabalık olmasa asla oturamazdı bu oymalı mermer masanın başına. Üçünün arasında en önemsizi oydu. Yüz çizgileri belirginlikten uzak biraz bulanık gibiydi. Pahalı giysileri üzerinde biçimsiz duruyordu. Gözlerinin ne renk olduğuna bile karar vermek güç, derinliğinin ölçülmesi olanaksızdı. ''Ne yapacağız?'' diye sordu. Elleri kucağında kenetlendi. Sanki çaresizlikle ovuşturuyordu ellerini. ''Biz mi?'' dedi Dirk kendi koltuğuna doğru ilerlerken. ''Biz ha sevgili Dennis?'' Aralarındaki yaş farkına rağmen Patterson'ın omzunu babaca bir tavırla okşadı. ''Biz hiçbir şey yapacak değiliz. Sen artık kendi yazıhanene dön. Bittiği zaman ben sana olup biteni anlatırım.'' ''Beni dinle Dirk.'' Dennis çenesini meydan okuyan bir tavırla kaldırmıştı. ''Artık o kabadayılıklara paydos. Duyuyor musun beni?'' Birden Dirk'in gözlerini gördü, kafası eğildi, çenesi aşağıya sarktı. ''Lütfen.'' diye mırıldandı. Dirk güldü. ''Siz ikiniz de gidin. Toplamalarınızı yapın. Kaç para olmuş ona bakın. Hiçbir şeyi dert etmeyin.'' Konuklarından kalkmalarına yardım etti. İki elini onların omuzlarına atmıştı. Çoban gibi onları kapıya doğru yürüttü. ''Yarın sabah 9'da yönetim kurulu toplantımız var.'' ''Dennis, Stranger'daki yeni fabrika konusuna değineceğim. Rakamlara ihtiyacım var. Onları hazırla bana.'' Yalnız kaldığında Dirk Courtney'in yüzü bir an için tekrar değişti. Gözleri kısıldı. Prosunu önündeki Onyx tabloya bastırıp söndürdü. Sonra bitişik odaya geçen kapıya doğru yürüdü. ''Hobday!'' diye seslendi yumuşak sesle. ''Lütfen bir dakika içeriye gel.'' Bir avcının yaşamında bazen av pek heyecanlı ve gerçek olarak başlar, sonra tavsardı. Mark bir keresinde ihtiyarla Chaka kapısında bu tür bir ava çıktığını hatırlıyordu. Av kaçtı diye mırıldandı kaldırımın üzerinde tek başına dururken. İhtiyarın mezarını bulmasına olanak yoktu. Cesedi geri getirip Andersland'a Alice'in yanına gömmesine de olanak yoktu. Önem sıralamasında ihtiyarın Andersland'da karşılık alacağı para bunlardan sonra geliyordu. 3000 sterlin. Aslında Mark'ın gözünde bu para büyük bir servet sayılırdı. Paralara ne olduğunu bilmek iyi olacaktı. O parayla kendine başka bir yerlerde arazi alabilirdi. Mark çaresiz şimdiye dek kaçındığı soruna döndü. Bir tek zayıf umut bulunduğunu kabullendi. Yapması gereken bu işi kararlaştırırken midesinin sıkıştığını hissetti. Fiziksel bir çabayla kendini çelikleştirdi. Kararlı adımlarla Ladybrook Çiftçiler Bankası'na doğru ilerledi. Daha bankanın kapısına varamadan ilerideki kilisenin saati 5 kez vurdu. Bir düzine kadar banka memuru aralarında gülüşerek binanın kapısından çıktılar. İş günü sona erdi diye memnundular. Üniformalı bir kapıcı kapının sağlam maun kanatlarını kapatmaya koyuldu. Mark nedense içinde bir rahatlama hissetti. Arkasına döndü. ''Yarın gelirim.'' dedi kendi kendine kararlı bir sesle. Kilisenin arkasındaki pansiyonda yemek ve yatağa karşılık 7,5 şilin alıyorlardı. Mark bir an düşündü. İhtiyarın kutusundan aldığı o paralar kendisini uzun süre idare etmek zorundaydı görünüşe göre. Babuğun nehri üzerindeki köprüye yürüdü, oradan yamaca tırmandı. Kamp kurup uyuyacak bir yer aradı. Köprünün çeyrek mil kadar yukarı tarafında çok uygun bir yer buldu. Güzeldi orası. Ağaçları, ateş yakılacak yeri vardı. Mark aşağıya suya doğru eğildiğinde daha matarasını nehrin yüzeyine değdirmeden önce kokuyu aldı. Çömelmiş durumda biraz düşündü. Kıyıda bir yerden yoğun köpüklü bir sıvı karışıyordu nehre. Sazların çevresini sarmıştı o su. Mark sazların çoktan ölmüş, kahverengileşmiş olduğunu ilk o zaman fark etti. Su köpük köpüktü, bir avuç aldı, burnuna götürüp kokladı. Sonra tiksintiyle yüzünü buruşturup ayağa kalktı. Ellerini pantolonunun arkasına sildi. Sarı bir balık vardı suda, en az 2 kilo gelecek kadar büyüktü. Karnı yukarıya dönük ve şişmişti. Akıntıya kapılmış geliyordu. Mark ona içinde bir tedirginlikle baktı. Sanki bir uyarıydı bu. Balık ölüsü, kendi hayatındaki çok önemli bir şeyi simgeliyormuş gibi hissetti. Hafifçe ürperdi, arkasını dönüp tekrar yamaca tırmandı, heybesini omuzladı. Nehrin yukarısına doğru ilerliyor, ara sıra durup nehir yatağına doğru bakıyordu. sonunda yeni şeker fabrikası inşaatının karşısına geldi. Burada nehrin suları sanki kaynıyordu. Üzerinde sarı ve kahverengi gaz tabakaları bulut gibi dolaşmaktaydı. Bir kavisi daha alınca kendini nehre pis sular boşaltan bir boruyla karşı karşıya buldu. Rüzgarın o anda değişmesi leş kokusunu Mark'a doğru taşıdı. Mark öksürdü, olduğu yerde döndü. 100 metre daha ötede nehir tertemizdi. Yeşil otlar ve sazlarla örtülüydü kıyılar. Mark ileride havuz gibi görünen kısımda bir yılan balığının yüzmekte olduğunu gördü. Dikkatle bakınca çevredeki küçük balıkları da fark etti. Yamaca tırmanıp kendine bir kamp yeri daha buldu. Çağlayanın tam yanında suların havuz oluşturduğu yerdeydi. Yukarıdaki ağaçlar yeşil birer tül sarkıtıyorlardı üzerine sanki. Giysilerini çıkarıp suya girdiğinde suyun temiz, serin, canlılık verici olduğunu gördü. Eski usturayı çıkarıp tıraş oldu. Havuzun kenarındaki bir kayaya çırılçıplak oturdu. Kendini gömleğiyle kuruladı, sonra gömleği çalkaladı. Yaktığı ateşin yakınına çalıların üzerine kuruması için serdi. Suyun kaynamasını beklerken ayağında pantolonu, belden yukarısı çıplak, açık yamaca doğru ilerleyip aşağıya vadiye baktı. Kendi durduğu yüksek yerin hizasına kadar inmişti güneş. Yatık gelen ışıklar sıcacıktı. Kentin demir çatılarını kızdırıyordu. Fabrikanın bacalarından tunç renkli bir duman çıkmaktaydı. Çok yukarılara doğru yükseliyordu o duman. Rüzgar dinmişti çünkü. Havada Afrika akşamlarına özgü garip bir sakinlik vardı. Gözüne bir hareket ilişti. Mark net görebilmek için gözlerini kırpıştırdı. Kentin hemen dışındaki açık alanda bir avcılar grubu vardı. Bu kadar uzaktan bile anlaşılıyordu adamların avcı olduğu. Birbirine yakın ağır ağır giden 4 atlı, omuzlarında tüfekleri, kalçalarına dayalı tabancaları. Heyecanlıydılar tüm avcılar gibi. Grubun başında bir adam vardı. O tek başına ilerliyordu. Eskimiş batı giysileri giymiş bir Zulu ilk atlıya yol gösteriyordu. Tipik iz sürücü havasındaydı. Başı eğik, gözleri yerde, elinde sopa. Onunla otları aralayıp bakarlardı iz sürücüler. Mark acaba ne avlıyorlar diye düşündü. Kente o kadar yakındılar ki, hem nehrin zehirli ölüm saçan yerindeydiler. Mark kendisi de oradan geçmiş olduğu için biliyordu. Mark'ın geçtiği yoldan ilerlemekteydi adamlar da. Işıklar artık hızla çekilmeye başladı. Güneş ortadan kaybolduğu anda demir çatıların pırıltısı da kesildi. Ama Mark son ışıklarda grubun en başındaki atlının eyerinde olduğunu görebildi. Tıknaz bir adamdı. Yukarıya, Mark'ın durmakta olduğu yere doğru bakıyordu. Derken son ışık kayboldu, ortalık kararıverdi. Mark içinde hafif bir tedirginlik hissetti. Geçirdiği günün olayları da buna eklendi. İhtiyarın anıları, o ölmekte olan nehrin acısı, son olarak da uzaktan gördüğü o adam. Mark ateşin yanına çömeldi. Önce bir saz alıp çiğnedi. Sonra kahvesi hazır olunca onu yudumladı. Sonunda ceketine sarınıp battaniyeyi üzerine çekti. Ateşin yanına kıvrıldı ama uyuyamadı. İçindeki tedirginlik azalacağına artıyor gibiydi. O 4 adamın kalabalık bir kentten 2 adım ileride ne bulup da ne avlayacağını düşünmeye koyuldu. Sonra nehir boyunca kendi adımlarının geçtiği yerden geçtikleri geldi gözünün önüne. Tedirginlik duygusu daha yoğunlaştı, uykusu büsbütün kaçtı. Birden ihtiyarın asla ateş yanında uyumadığı geldi aklına. ''Ben bunları bu erleri kovalarken öğrendim.'' derdi hep. ''Karanlıkta yakılan ateş yalnız pervaneleri çekmekle kalmaz. Aslanları, sırtlanları, insanları da çeker.'' İhtiyarın bu sözleri söyleyen sesi kulağıyla duyabileceği kadar yakınındaydı. Hemen yattığı yerden kalktı. Battaniyesi hala omuzlarında, yamaçtan yukarı 50 metre kadar tırmandı. Ölü yapraklar arasında bir yer bulup oraya kıvrıldı. Sonunda uykusu gelebildi. İncecik bir perde halinde gözlerine doğru inerken birden yakındaki ormandan baykuşun sesini duydu. Bir anda ayılıverdi. Tanıdık bir sesti baykuşun sesi. Ama bu kez nedense onu rahatsız etmişti. Tam baykuş sesi değildi. İyi bir taklitti. İyiydi ama gecenin seslerinden bu kadar alışkın bir kulağı kandırmaya yetmiyordu. Mark gepgergin dinledi, başını yavaşça kaldırıp yamaçtan aşağıya baktı. Yaktığı ateşin rengi pembeye dönüşüyordu. Onun biraz üstünde ağaçların karanlığı belli olmaktaydı. En tepede de yıldızlar vardı. Baykuş bir kez daha bağırdı. Aşağıda havuza yakın yerde, Aynı anda mark karanlığın içinde kendine pek yakın yerde bir hareket hissetti. Büyük ağır bir varlığın hareketi. Kuru yapraklar üzerinde adımlarıyla karanlığa uyum sağlamaya çalıştı. Ama ağaçların altındaki karanlığa nüfuz etmek kolay değildi. Ta aşağıda vadide bir lokomotifin 3 kez düdük çaldığı duyuldu. Ses yankılandı, dağıldı. Sonra trenin çuf çuf sesi ritmik bir tona büründü. Ağır ağır uzaklaştı. Mark o sesi kulağından uzaklaştırmaya çalıştı. Gecenin kendisine daha yakın olan seslerini dinlemeye uğraştı. Bir şey yamaçtan aşağı doğru hareket etti. Mark önce ipek gibi yumuşak hışırtıyı duydu. Arkasından hareketi gördü. Sabırsız ayakların kuru yapraklar üzerinde kıpırdanması ve sonra da bir tüfeğin emniyetinin açılması. O sesi başka hiçbir şeyle karıştırmaya olanak yoktu. O ses Mark'ın sinirlerine elektrik gibi etki yaptı. Soluğu boğazına tıkandı. Çok yakındaydı, 2 metre falan. Yıldızlara karşı adamın karaltısını da fark edebiliyordu. Mark'ın yattığı yerin tepesine dikilmişti hemen hemen. Aşağı taraftaki ateşe doğru bakıyordu. Ateşin başındaki adam alçak sesle konuştuysa da gece sessizliğinde sözleri duyuldu. Gitmiş piçoğlu, burada yok. Eğilip Mark'ın kenara sıraladığı kuru dalları eliyle karıştırdı. Bir tane alıp korların arasına attı. Kıvılcımlar uçuştu. Dal tutuşarak çevreye sarı bir ışık halkası yaydı. Adam birden sırt çantası burada diye bağırdı. Tabancasını ayarladı. Namlunun ucunu umutla gecenin karanlığı içinde dolaştırdı. Unutma, 100 sterlin var bu işin ucunda. Bu sözler adamın tabancayı nasıl tuttuğuyla birleşince niyetlerinin ne olduğu konusunda kuşkuya hiç yer bırakmıyordu. Mark kanının damarlarında ılık ılık aktığını hissetti. İçi enerjiyle doluydu. Bir anda patlamaya, harekete geçmeye hazırdı. 6. ayının sonu. Sayfa 57.